Ayrım 29.
Benim üşümemden korkmuş, uyandırmamaya çalışarak üstüme ince bir battaniye örtmek istemişti. Pencereden giren hafif seher aydınlığı içinde daha solgun ve yorgun görünen mavi gözleriyle gülümsedi. "Uyu küçük, rahatsız olma," dedi. Bu dakikada bu şefkat bana öyle tatlı geldi ki, bir şey söylemek, minnetimi anlatmak istiyorum. Yorgunluk, uyku galebe etti, dalgın dalgın gülümseyerek tekrar uyudum. İki büyük kusuruna rağmen bu ihtiyar doktoru çok seviyorum. Bunlardan biri kaba kelimeler kullanması, gerçi etrafındakiler buna hak kazanacak münasebetsizlikler yapıyorlar ama bu da sebep olur mu ya? Bazı ağzından öyle şeyler çıkıyor ki yanından kaçıyorum. Günlerce yüzüne bakamıyorum. Mamafi kabahatini kendi de biliyor. "Aldırma küçük. Bunların İrab'da mahalli yok, askerliktir," diyor. Hayrullah Bey kabahatlerini, saf pişmanlıklarını sevimli mahcubiyetleriyle affettiren, hatta hoş gösteren çocuklara benziyor. İkinci kabahati bundan daha büyük. Bu kaba saba adamda anlaşılmaz bir incelik var. İnsanın kendine bile itiraf edemediği en olmayacak şeyleri öyle ustalıkla ağzından alıyor ki. Mesela benim kimseye söylememek için o kadar çalıştığım sergüzeştimin büyük bir kısmını biliyor. Bunları nasıl söyledim kendim de farkında değilim. Ara sıra sorduğu tek tük suallere kuru cevaplar vermekten başka bir şey yapmamıştım. Halbuki o bu sözleri bir araya toplaya toplaya bütün bir hikaye meydana çıkardı. Doktorun kimsesi yok. 25 sene evvel evlenmiş. 9 ay sonra karısı tifodan ölmüş. O vakitten beri bekar kalmış. Kendisi Rodosluymuş. Fakat Kuşadası'nda da bazı emlaki var. Miralaylık maaşına herhalde ihtiyacı olmayan bir adam. Çünkü onun birkaç mislini hastalara sarf ediyor. Mesela bir gün evvel yaralı bir neferin memleketten gelen mektubunu okumuştum. Neferin ihtiyar anası sefaletlerinin son dereceyi bulduğunu, çocukların açlıktan sokaklara döküldüklerini yazıyordu. Yaralı bu mektubu dinlerken derin derin ah etti. Hayrullah Bey yanımızdaki yatakta bir asker muayene ediyordu. Birdenbire bu biçare nefere döndü. "Çok memnun oldum. Neyinize güvenir de böyle alay alay yumurcak çıkarırsınız ortaya," dedi. Bu zalim alay ok gibi yüreğime saplanmıştı. Münasip bir vakitte bunu ihtiyar doktora söyleyecektim. Fakat o bana daha evvel bu meseleden bahsetti. "Küçük, belli etmeden o ayının anasının adresini al. 5-10 lira gönderelim," dedi. Öyle anlıyorum ki bu ihtiyar doktor ne para için ne de bir vazife fikriyle askerlik ediyor. Onun bir iptilası var. Sevgili ayıcıklarım dediği biçare neferlerle muhabbet. Fakat bilmem niçin bu muhabbeti utanılacak bir şey gibi daima gizlemeye çalışıyor. Kuşadası 28 Ocak. Bu sabah hastaneye geldiğim vakit ağır yaralı 4 zabit getirildiğini haber aldım. Hasta bakıcılar Hayrullah Bey'in beni aradığını söylediler. Ne vakit nazik bir ameliyat yapacak olsa beni yanında istiyor. "Sana böyle şeyler göstermek doğru değil ama küçük elinden iş gelecek adam yok. Beni kızdırıp bağırtıyorlar. Ne yapacağımı şaşırıyorum," diyor. Çarşafımı attım, acele acele gömleğimi giydim. Fakat ben hazırlanıncaya kadar ameliyat bitmişti. Yaralıyı sedye içinde yukarıya gönderiyorlardı. Hayrullah Bey beni yanına çağırdı. "Küçük," dedi, "ehemmiyetli bir terzilik ettik. Ameliyata terzilik diyor. Genç bir Erkan-ı Harp binbaşısı. Bir bomba sağ kolu ile yüzünün bir tarafını berbat etmiş. Kendi odamı verdim. Artık onunla sen meşgul olursun. Çok büyük ihtimama ihtiyacı var." Konuşa konuşa odaya girdik. Yatakta yüzü kolu sargılar içinde sessiz bir insan yatıyordu. Doktorla yanına yaklaştık. Yalnız yüzünün sol tarafı bir parça görünüyordu. Bu çehre bana yabancı değildi. Fakat bu yüzü bir türlü bulup çıkaramıyordum. Hayrullah Bey yaralının sol nabzını tutmuştu. Yüzüne doğru eğilerek iki kere, "İhsan Bey, İhsan Bey," diye seslendi. Birdenbire zihnimde bir şimşek çaktı. Ç'de Abdurrahim Paşa'nın evinde tanıdığım Erkan-ı Harp yüzbaşısıydı. Bir adım geri çekildim. Odadan çıkacak, bir daha beni bu yaralı zabiti yanına göndermemesini doktordan rica edecektim. Fakat hasta gözlerini açmış beni görmüştü. tanıdı. Lakin ben olduğuma ihtimal veremedi. Yaralandığı günden beri kim bilir kaç defa kendini kaybetmiş, hastalığı, ateşi ona ne çılgın rüyalar vermişti. Evet, dalgın gözlerin bakışlarından anladım ki ben olduğuma ihtimal veremedi. Bembeyaz dudaklarında hafif bir gülümsemeyle tekrar gözlerini kapadı. İhsan Bey, bir zaman evvel çocukluğumdan beni müdafaa eden bir babam, bir kardeşim, bir bildiğim olmamasından istifade etmişler, beni gece alemlerine sürüklemişlerdi. Yüreğimde sürgüne gönderilen bir adi sokak kadını zilletiyle elimi suçsuz yüzüme kapayarak şehirden çıkıyordum. Dünyayı baştan başa bir zulüm, kendimi o zulme baş eğmekten başka çaresi olmayan bir sefil gibi gördüğüm o günde beni müdafaa ettiniz. Mesleğinizi, istikbalinizi tehlikeye koymak, hatta belki ölmeyi göze alarak mürüvvetinizi gösterdiniz. Madem ki hazin bir tesadüf bugün bizi karşı karşıya getirdi, sizden kaçmayacağım. Bu ümitsizlik ve acı günlerimizde bir küçük kız kardeş gibi kendimi hizmetinize vakfedeceğim. Kuşadası 7 Şubat. İhsan Bey'in yarası tehlikeli değilmiş. Bir aya kadar kendini toplayabilirmiş. Fakat sağ kaşın üstünden başlayarak çenesine kadar bütün yanağını kaplayan yara onu korkunç bir surette çirkin bırakacakmış. Hayrullah Bey sargıları değiştirirken yanında bulunmuyordum. Yüreğim dayanmadığı için değil. Çünkü her gün yaranın bundan çok daha fenalarını görüyorum. Fakat benim bakışımın ona korkunç yarasına dokunmuş bir bıçaktan daha fazla ızdırap verdiğini gördüğüm için. Zavallı adam. Ne çehreyle hastaneden çıkacağını biliyor. Açıktan açığa bir şey söylemediği halde derin bir ümitsizlik içinde bulunuyor. Hayrullah Bey, biraz daha gayret delikanlı, 20 güne kadar dipdiri ayağa kalkacaksın dediği zaman adeta telaşa düşüyor. Yaralının bugünlerini hoş geçirmesi için kalbimin bütün şefkat kabiliyetini sarf ediyorum. Bazen yatağının başucunda kitap okuyorum, hatta masal bile söylediğim oluyor. Evet, biçarenin hiçbir şey söylemediği halde daima çirkin kalmak azabından bir dakika kurtulamadığı o kadar belli ki. Bazen gizli teselliler icadına çalışıyordum. Büsbütün başka şeylerden bahsediyor gibi görünerek yüz güzelliği kadar dünyada lüzumsuz, hatta muzur bir şey olmadığını, asıl güzelliği ruhta, gönülde aramak lazım geldiğini söylüyorum. Kuşadası 25 Şubat. İhsan Bey ümit ettiğimizden az zamanda iyi oldu. Bu sabah sütlü çayını götürdüğüm zaman onu giyinmiş buldum. Bir sene evvel Abdurrahim Paşa'nın bahçesinde tesadüf ettiğim parlak elbiseli, güzel ve mağrur çehreli Erkan-ı Harp yüzbaşısı gayri ihtiyarı gözümün önüne geldi. Bu binbaşı üniformasının yakası içinde incecik boynunu yana doğru meylettiren, yüzündeki yara yerinden bir ayıp gibi utanan hasta asker, o güzel, mağrur Erkan-ı Harp zabiti miydi? Teessürümü galiba gizleyememiştim. Onu başka bir şeyle tevil etmeye çalışarak yalandan darılmaya başladım. İhsan Bey, bu yaptığınız adeta çocukluk. Daha tamamıyla iyi olmadan niçin giyindiniz dedim. Gözlerini önüne indirdi. Yatmak daha ziyade hasta ediyordu ondan diye cevap verdi. İkimiz de susuyorduk. O hırçın asabiyetini gizlemeye çalışarak, artık gitmek istiyorum, bir şeyim kalmadı. Tamamıyla iyi oldum diye ilave etti. Yüreğim merhametten eziliyordu. Renk vermemek için şakaya vurdum. İhsan Bey, görüyorum ki beni dinlemeyeceksiniz. Yine asker inadınız uyandı. Fakat şunu haber vereyim ki ben şimdi fitnelik etmeye gidiyorum. Doktorunuza her şeyi haber vereceğim. Sizi iyice paylaşın da görürsünüz dedim. Tepsiyi bırakarak acele acele dışarıya çıktım. Fakat doktoru görmeye gitmedim. 25 Şubat akşama doğru. Hayrullah Bey'le müthiş bir kavga ettim. Ama iş için değil. Başkalarının işine karışmak saygısızlığını pek ileri vardırır da ondan. Demin İhsan Bey'den bahsediyorduk. Yüzünün onu fazla müteessir ettiğini söyledim. Hayrullah Bey dudaklarını büktü. Hakkı var. Ben onun yerinde olsam şuradan kendimi denize atardım. Öyle surat balıklara yem olmaktan başka neye yarar dedi. Ben sizi başka türlü sanıyordum doktor bey. ruh güzelliği yanında yüz güzelliğine ne hem ehemmiyet olur dedim. Hayrullah Bey gülmeye, benimle eğlenmeye başladı. Lakırdıdır o küçük. O suratla adama kimse metelik vermez. Hele siz yaştaki kızlar yok mu? Şikayet eder gibi yakasını silkeliyordu. İsyan ettim. Hayatımı bir parça biliyorsunuz. Bazı esrarımı hemen hemen zorla benden çaldınız. Benim güzel, hem de çok güzel bir nişanlım vardı. Beni aldattı diye onu kalbimden silip attım. Ondan nefret ediyorum. Hayrullah Bey yeniden bir kahkaha kopardı. Sonra beyaz kirpiklerinin içinde küçüle küçüle gülen mavi gözlerini ta kalbimin içine dikti. Bana bak küçük dedi. Öyle değil. Gözlerimin içine bak da söyle. Onu sevmiyor musun? Ondan nefret ediyorum. Çenemi tuttu. Hala gözlerime bakmakta devam ediyordu. Ah zavallı küçük. Sen onun için senelerden beri çıra gibi cayır cayır yanıyorsun. O hayvan seninle beraber kendi kendine de yazık etmiş. Bu aşkı o başkasında zor bulur. Hiddetten sesim boğularak, niçin bana bu ağır iftirayı reva görüyorsunuz? Nereden biliyorsunuz dedim. Hatırlarsın ya, seni o köyde gördüğüm gün bunu anladım. Saklamaya çalışma nafile. Sevda çocuk gözlerinden uyku gibi akıyor. Gözlerim kararıyor, kulaklarım uğulduyordu. O hala söylüyordu. Başkalarının içinde yaşarken öyle herkese, her şeye yabancı bir halin, rüya gören insanlara mahsus, dalgın, mahzun bir gülümseyişin var ki yüreğimi yakıyor küçük. Sen yaratılış itibariyle bile herkesten başkasın. Esatir Buse'den doğmuş Buse ile gıdalanmış, büyümüş bir takım perilerden bahseder. Bunları yalnız bir hayal zannetmemeli. Onların dünyada numuneleri vardır. Feridecik, sen onlardan birisin. Sen sevmek, sevilmek için yaratılmış bir mahluksun. Ah deli kız, çok yanlış hareket etmişsin. Ne olursa olsun bu sersem oğlanın yakasını bırakmamalıydın. Mutlaka mesut olacaktın. Bir isyan feryadıyla kıvrandım. Çırpınarak ayaklarımı yere vurarak, niçin bunları söylediniz, benden ne istiyorsunuz diye ağlamaya başladım. O vakit doktorun da aklı başına geldi. Doğru küçük, hakkın var. Bunlar sana söylenecek şeyler değildi. Berbat bir halt ettik. Affet beni küçük diye beni teskin etmeye çalıştı. Artık darılmıştım. Yüzüne bakmayı canım istemiyordu. Göreceksiniz, onu sevmediğimi nasıl ispat edeceğim dedim. Şiddetle kapıyı kapayarak dışarı çıktım. Yine 25 Şubat gecesi. İhsan Bey'in lambasını gördüğüm vakit o hala soyunmamıştı. Pencerenin önünde ayakta duruyor, akşamın denizdeki son kızıltılarını seyrediyordu. Söz olsun diye. Üniformanızı ne kadar göreceğiniz gelmiş efendim dedim. Odaya akşamın alacakaranlığı iyice niye çökmüştü. İhsan Bey bu karanlıktan cesaret almış gibi muammalı bir tebessümle başını salladı. İlk defa açıktan açığa derdini söyledi. Üniformam mı efendim? Evet. Şimdi ümidim yalnız onda. Yüzümü o bu hale getirdi. Uğradığım felaketi tamir etmek kudretini onda görüyorum. Bu sözlerin manasını anlamıyor, hayretle yüzüne bakıyordum. O hafif bir göğüs geçirerek devam etti. Gayet sade Feride Hanım, anlaşılmayacak şey değil. Bir nizamiye zabiti gibi geriye döneceğim. Bombanın yarım bıraktığı iş tamam olsun, ben de kurtulayım. Genç binbaşı bu sözleri bir çocuk saffet ve ızdırabıyla söylüyordu. Lambayı yakmak için ona arkamı dönmüştüm. Tutuşturduğum kibriti belli etmeden üfledim. Fitili düzeltmek istiyor gibi eğilerek gayet yavaş. Böyle söylemeyiniz İhsan Bey. Siz isterseniz bahtiyar olabilirsiniz. Mesela zararsız bir kızla evlenirsiniz. İyi bir aileniz, mini mini çocuklarınız olur, her şeyi unutursunuz. Başımı çevirmediğim halde hissediyordum ki o da bana bakmıyor. Hala pencereden denizi seyrediyordu. Feride Hanım, ne kadar temiz kalpli bir kız olduğunuzu bilmesem benimle eğleniyorsunuz diyecektim. Beni bu halde kim ister? Ben ki böyle olmadan evvel bir kadının hiç olmazsa gülmeden yüzüme bakabileceği günlerde bile hoşa gitmemiştim. Şimdi öyle bir alelim ki. Artık devam etmek istemedi. Kendisini toplamaya çalışarak. Feride Hanım, bunlar lüzumsuz söyler. Affedersiniz, lambayı yakar mısınız dedi. Bir kibrit daha çaktım. Fakat elim bir türlü lambaya gitmiyordu. Gözlerimi bir titrek aleve dikerek düşüne düşüne onun sönmesini bekledim. O da eski karanlığın içine düşünce yavaş yavaş. İhsan Bey dedim. Siz o muvaffakiyetsizliğe uğradığınız vakit mağrur, hotkan bir erkektiniz. Elem, ümitsizlik kalbinize bu inceliği vermemişti. O vakit mesleğinizi çiğneyerek belki ölümü göze alarak bir küçük kızı hakir bir iptidaiye hocasına müdafaa etmiştiniz. Sonra bunların hepsinden daha mühim olarak bugünkü kadar artık saklamayınız. Derdinizi anlıyorum. Bugünkü kadar bedbaht değildiniz. Niçin o biçare iptidaiye hocası ömrünü size vaat etmesin? Hasta binbaşı tıkanmış bir sesle. Feride Hanım, rica ederim. Beni böyle olmayacak hayallere düşürerek büsbütün bedbaht etmeyin dedi. Artık kararımı vermiştim. Ona döndüm. Başımı önüme eğdim. İhsan Bey, ben sizinle evlenmeyi rica ediyorum. Beni kabul ediniz. Göreceksiniz sizi ne kadar mesut edeceğim. Ne kadar mesut olacağız. Gözyaşlarıyla perdeli kirpiklerimin arasından binbaşının karanlık yüzünü göremiyordum. Sadece uzattığım eli dudaklarına götürerek korka korka parmaklarımın ucunu öptü. Her şey bitti. Artık bundan sonra kimse benim onu için için sevdiğimi söylemeye cesaret edemeyecek. Kuşadası 26 Şubat. O günden beri sen benim için bir yabancıydın. Bir düşmandan başka bir şey değildin Kamuran. Bir daha yüz yüze gelmeyeceğimizi, bu dünyanın gözleriyle birbirimize bakamayacağımızı, birbirimizin sesini işitemeyeceğimizi biliyordum. Böyle olduğu halde ben senin nişanlın olmak hissini bir türlü gönlümden çıkaramamıştım. Ne söylesem, ne yapsam kendime sana ait bir şey gözüyle bakmaktan kurtulamıyordum. Evet, niçin yalan söyleyeyim? Bütün nefretlerime, isyanlarıma, bütün o geçmiş şeylere rağmen ben yine bir parça senindim. Bunu ilk defa bir başkasının nişanlısı, bunca senenin, bunca sabahında senin nişanlın diye uyandıktan sonra bir gün başkasının nişanlısı diye uyanmak. Kamuran, ben asıl bu sabah senden ayrıldım. Hem de bir hatıra götürmeye, son bir defa başını çevirerek arkasında bıraktığı şeylere bakmaya hakkı olmayan bir biçare muhacir gibi. Bu sabah İhsan Bey'le görüştükten sonra onu Doktor Hayrullah Bey'in odasına götürecek, nişanlandığımıza haber verecektim. Bu büyük vaka için her günkü hasta bakıcı gömleğim pek sade düşecek, yeni nişanlımı belki mahzun edecekti. Bahçede cılız çiğdemler yetişmişti. Onlardan küçük bir demet yaparak göğsüme iliştirdim. İhsan Bey'i bu sabah yine giyinmiş buldum. Beni görünce bir çocuk saffetiyle gülümsemeye başladı. Düşündüm ki bugünden sonra onu mesut etmek benim vazifem. Zorla gülmeye çalışarak ellerimi uzattım. Bonjour İhsan Bey dedim. Sonra çiğdemlerden birkaç tanesini ayırarak üniformasının göğsüne iliştirdim. Bu gece rahat uyuduğunuzu tahmin ediyorum. Pek çok. Ya siz? 6 aylık bir çocuk kadar memnun, müsterih bir uyku. Niçin yüzünüz solgun öyleyse? Düşününüz ki bahtiyarlık da insanı soldurabilir. Bu cevap üzerine ikimiz de sustuk. İhsan Bey'in dudakları bembeyazdı. Kısa bir sükûttan sonra ağır ağır söze başladı. Ara sıra sesinin titremesinden korkuyor gibi susuyor, birkaç saniye tereddüt ediyordu. Dedi ki, Feride Hanım, size ölünceye kadar minnettarım. Bana eski bahtiyar zamanlarımda da nasip olmamış, emsalsiz bir gece geçirdiniz. Size demin hakikati söylemedim. Ben bu gece sabaha kadar uyumadım. Ben sizinle evlenmeyi rica ediyorum diyen sesiniz kulağımdan gitmedi. Uyuyamadım çünkü sizin nişanlınız olarak geçirdiğim tek saadet gecesinin bir dakikasını ziyan etmemek lazımdı. Ömrümün sonuna kadar size minnettar kalacağım. Sizi daima mesut edeceğim dedim. O derin bir heyecan içindeydi. Ellerimi tutmak istiyordu. fakat cesaret edemedi. Bir hasta çocuğa hitap eder gibi halim okşayıcı bir sesle. Hayır, Feride Hanım, bu gecenin bir ferdası olamazdı. Bunu biliyorum. Bu gece çok mest oldum. Fakat buna rağmen ben bugün gidiyorum. Birkaç saat sonra sizden ayrılmış olacağım. Niçin İhsan Bey, beni istemiyor musunuz? Doğru değil. Bana bu kadar ümit verdikten sonra gitmek doğru değil. Zabit arkasını duvara dayadı. Gözlerini kapayarak derin derin. Ah bu ses dedi. Sonra birdenbire silkindi. Hemen hemen sert bir sesle. Biraz daha gayret etseniz merhamet size beni sevdiğinizi iddia edecek. Niçin olmasın İhsan Bey? Madem ki sizinle nişanlanmak istedim, demek ki bunda bir sebep vardı. O adeta acı bir istihza ile cevap verdi. Evet, siz madem ki benimle evlenmeyi kabul ettiniz, demek ki beni seviyorsunuz. Fakat ben sizin tarafınızdan bu kadar sevilmek istemiyorum. Siz izdivaca sahiden ihtimal verdiniz mi Feride Hanım? Feride Hanım, beni ümitsiz bir alele karşı duyulmuş bir merhametten başka sahiki olmayan bir aşk sadakasını kabul edecek kadar düşmüş, bitmiş bir adam mı sanıyorsunuz? Nihayet bir mahzunlukla başımı eğdim. Hakkınız var. Biz iki biçare insanız. İki derdi birleştirirsek belki mesut oluruz diyordum. Yanılmışım. Duvarda asılı duran kılıcı göstererek ilave ettim. Sizin yine bir teselliniz var. Dediğiniz gibi vazifenizin başına döneceksiniz. Ben kadınım. Sizden daha biçareyim. Bir donuk kız sabahına göğüslerinde birkaç cılız çiğdem, dudaklarında onlar gibi yalancı bir tebessümle karşı karşıya gelen yeni nişanlılar, 10 dakika sonra gözlerinde yaşlarla bedbaht bir ağabey, kimsesiz küçük bir kız kardeş gibi birbirlerinden ayrıldılar. Kuşadası 2 Nisan. 3 gün evvel mektebi iade ettiler. 5 yıllık fasladan sonra tekrar derse başladık. Fakat neme lazım, sene sonu oldu gitti. Bahar sınıfları pırıltılı güneş aydınlıklarıyla, ılık çiçek kokularıyla dolduruyor. Duvarlarda Akdeniz'in yeşil hareleri dolaşıyor. Çocuk olsun, büyük olsun kimsede çalışma isteği yok. Baş muallim bir türlü Kuşadası'nda kalmak istemiyordu. Bir ay evvel başka bir yere gönderdiler. Yerine beni tayin ettiler. Hem de ünvanımı müdüreye çevirmek şartıyla. Ben bu cihetten bu işe memnun olmadım. Çünkü muallim arkadaşlarım tuhaf bir nazarla bakmaya başladılar. Gerçi bunlar öyle malumatlı, meziyetli insanlar değil. Fakat ne olursa olsun yaşlı başlı kadınlar. Marif memurlarının dedikleri gibi her birinin 15'er, 25'er senelik kıdemleri var. Onların yerinde olsam, sonra günün birinde kendi kızımdan küçük bir çocuğu başıma getirseler, zannediyorum ki benim de kalbim kırılır.